zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya Hali. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta Pollyanna ve Pollyannacılık yaklaşımından bahsedeceğiz. Pollyanna, yazar Eleanor Porter'ın en ünlü eserlerinden biri. Eleanor Porter 1868 Amerika doğumlu ve 20. yüzyılın en önemli çocuk edebiyatı yazarlarından biri olarak biliniyor. En önemli ve ünlü romanı olan Pollyanna'yı 1913 yılında yayınlamış yazar. Bu romanda iyimserliği ve sevgisiyle olumsuz olayların üstesinden gelmeye çalışan duygulu bir kızı anlatıyor yazar. Pollyanna'yı anlatıyor bizlere. Pollyanna karakterinin tüm dünyayı da benimsenip örnek gösterilmesini sağlıyor bu eseriyle. Hatta Pollyanna sadece çocuk edebiyatında değil, yetişkin edebiyatında da önemli bir yer tutuyor. İşte biz de bugün Pollyanna isimli eserinden bahsedeceğiz yazar Eleanor Porter'ın. Aynı zamanda daha sonrasında ilerleyen dakikalarda programımızın Pollyannacılık yaklaşımına kaymaya başlayacağız. Pollyannacılık yaklaşımı engellilerle ilgili bir program konusu olduğunda ele alınması gereken önemli konulardan biri. Pollyannacılık yaklaşımı neyi ifade ediyor ya da daha doğru sorusuyla neyi ifade etmeli, bu konu üzerinde durmaya çalışacağız. Bu eser sadece yazılı bir metin olarak, bir kitap olarak kalmamış. Yayınlandıktan 7 yıl sonra, 1913'te yayınlandığından bahsetmiştik. Yayınlandıktan 7 yıl sonra 1920'de tabii o dönemin şartlarına göre sessiz film olarak sinemaya aktarılmış. 1960 yılında ise bu kez sesli olarak ikinci kez sinema filmi olarak çevrilmiş. 1973 yılında ise bu kez farklı bir versiyonla televizyon dizisi olarak izleyicilerle buluşmuş Pollyanna yapımı. 2003 yılında ise hem televizyon dizisi olarak yeni bir çekimle hem de üçüncü kez beyaz perdeye aktarılarak bir sinema filmi olarak 2013 yılında yine izleyicilerle buluşmuş Pollyanna isimli bu önemli klasik. Yazarın bu eser yayınlandıktan 7 yıl sonra vefat etmiş olduğunu da ekleyelim. 1920 yılında yazar Eleanor Porter vefat ediyor. Yani sadece eserinin sessiz film olarak sinemaya aktarılışını görüyor. Sonrasındaki o televizyon dizisi ve 3 kez sinema filmi olarak çekilmesini yazar göremiyor. Ama bugün Pollyanna hakikaten önemli bir karakter. Kitabı okuyan ya da okumayan pek çok kişi Pollyanna denildiğinde Pollyanna'nın neyi ifade ettiğini biliyor. Biz istedik ki önce bugün biraz bu eserden bahsedelim. Pollyanna nasıl bir öykü, nasıl bir kitap, neler anlatılıyor, içeriğinde neler var? Sonrasında Pollyanna'yı tanıdıktan sonra da Pollyannacılık yaklaşımından bahsedelim. Pollyannacılık yaklaşımını şöyle terazinin kefelerine bir koyalım, artısıyla, eksisiyle. Neler doğru, neler yanlış, neler avantajlı, neler dezavantaj getiriyor bu yaklaşımda? Bunları şöyle bir incelemeye çalışalım, kritiğini yapmaya çalışalım istiyoruz. Küçük yaşta annesini kaybediyor Pollyanna. 11 yaşındayken de babasını kaybediyor. Pollyanna'nın teyzesinin yanına gelmesiyle başlıyor olaylar. Teyzesi Bayan Polly, ailenin servetinin tek varisi olarak büyük bir evde ve tek başına yaşıyor. Hiç evlenmemiş, 40 yaşlarında zengin ama hiç arkadaşı olmayan, somurtkan, çevresi tarafından da pek sevilmeyen bir bayan. Pollyanna'yı da kendisine gelen mektup üzerine görev diye düşünerek kabul ediyor. Yani çok da istekli değil aslında, çok da sevinmiyor bu haberi aldığında ama ne yapalım, artık bu iş bana düştü diyerek görev telakki ederek Pollyanna'yı istemese de o büyük malikanesine kabul ediyor. Pollyanna'nın eve gelmesiyle adeta evin havası değişiyor. Tabii bu hemen ve kolay olmuyor. Teyzesi yeğenine tavan arasında yatak ve komidinden ibaret perdesiz, halısız bir oda hazırlatıyor o ihtişamlı koca evinde. Pollyanna ilk geldiğinde o sıcakkanlı kıpır kıpır 11 yaşındaki kız önce teyzesine bir sarılmak istiyor, mesafe görüyor teyzesinde. Derken o ihtişamlı eve bir göz gezdiriyor, çok seviniyor, çok farklı bir ev çünkü babasıyla yoksulluk içinde yıllarını geçirmişler o yaşa kadar. Bir yandan evi gezerken bir yandan da merdivenlerden çıkarıyor evin hizmetçisi onu kalacağı odayı göstermek için ve gele gele nereye geliyorlar? Bir tavan arasına, tavan arasındaki bir odaya. Odada yerde halı yok, pencerelerde perde yok. Sadece bir yatak ve komidin var. Önce burayı görünce bir hayal kırıklığına uğruyor, üzülüyor ama sonrasında Pollyanna'yı Pollyanna yapan o mutluluk oyununu devreye sokarak diyor ki kendi kendine perdesiz bu camdan dışarıdaki manzarayı çok daha rahat görebilirim. Üstelik tavan arasında olduğu için daha yüksekten rahat bir şekilde görmüş olacağım manzarayı. Bak ne kadar şanslıyım, bunun için teyzeme teşekkür etmem gerekir diyerek yine kendince o kötü olaydaki iyi yönü görmeye çalışıyor, kendini mutlu etmeye çalışıyor. Az önce altını çizmeye çalıştığımız bir kavram vardı, mutluluk oyunu dedik. Evet, Pollyanna'yı bugün tüm dünyada bilinen bir isim yapan ana unsur Pollyanna'nın oynadığı mutluluk oyunu. Yani her şeyde, her kötü olayda bile iyi bir yön bulmaya ve mutlu olmaya çalışıyor. Bunu yaparken de bu oyunu aslında sadece kendisiyle oynamıyor. Çevresinde olan insanlarla da bu oyunu oynamaya çalışıyor. Onları da bu oyuna teşvik etmeye çalışıyor. Onlara da bu oyunu öğretmeye çalışıyor. O günden itibaren hayatına teyzesi girdi. Evdeki hizmetçi, yine evin bahçıvanı, daha sonra tanışacağı yatalak hasta bayan, sonrasında kimsesiz ve kendi yaşına yakın yaşatı sayılabilecek bir erkek çocuk onunla tanışıyor. Bu arada zengin ama nemrut suratlı orta yaşlı bir adamla tanışıyor. İşte tüm bu tanıştıkları insanlarla da başta biraz zorlansa da hikayenin ilerleyen sayfalarında bakıyoruz ve görüyoruz ki Pollyanna onları da mutluluk oyununa alıştırmış. İşte bu mutluluk oyunu nasıl bir oyun? Mutluluk oyunu nerede başlamış, nasıl başlamış? Olayın başlangıç sahnesini kitabın sayfalarında görüyoruz. Babasının, babasıyla birlikte yoksul bir hayat geçirdiğini söylemiştik Pollyanna'nın. Babası vefat etmeden 11 yıl onunla geçiriyor hayatını. Babası bir rahip, aynı zamanda çevresindeki insanlar için iyilik yapmaya çalışan bir insan. Kendisi de yoksul olmasına rağmen ihtiyaç sahiplerini gözetmeye çalışan bir insan. Ve bir armağan sandığı sistemi geliştirerek yardım etmek isteyen insanların gönderdiği, sandıkta gönderdiği hediyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Böyle bir yardım sistemi oluşturmuş. İşte bu oyunu ilk kez bir gün açtıkları o yardım sandıklarının içinden bir çift koltuk değneği çıkınca oynamaya başlıyorlar. Pollyanna'nın dilinden aktaralım isterseniz. Diyor ki Pollyanna mutluluk oyununun nasıl başladığını anlatırken. Ben sandığın içinden güzel bir bebek çıkmasını beklerken koltuk değnekleri çıkınca çok üzülmüştüm. O zaman babam beni kucağına alarak, bak sevgili kızım, üzüleceğine, bu koltuk değneklerine ihtiyacın olmadığı için sevinmelisin. İnsanların çoğu ellerindekinin değerini bilmedikleri için mutsuzdur. Körleri görürken kendi gözlerinin sağlam olduğuna şükretmezler. Hastaları görürler, yine de sağlıklarının değerini bilmezler. Durumumuz ne olursa olsun, eğer onu değiştirmeye gücümüz yetmiyorsa, daha kötüsünü düşünerek avunabiliriz. İstersen bunu seninle bir oyun haline getirelim, diyor babası. Ve işte bu teklifle Pollyanna'nın hayatında mutluluk oyunu başlamış oluyor. Eser içerisinde mutluluk oyununun sergilendiği pek çok konu var, pek çok bunların anlatıldığı satır var. Bir iki tanesini sizlerle paylaşarak yetinelim biz de. Örneğin yatalak hasta bir bayanla tanışacağından bahsetmiştik ilerleyen sayfalarda. Bir gün yine o bayanın yanına gittiğinde onu loş, karanlık bir odada buluyor. Gidiyor hemen önce bir perdeleri açıyor, camı açıyor, içeriği havalandırıyor. ve eline tırağı alıp bayanın da arkasına şöyle biraz daha yastık koyup onu dikleştirip dik oturmasını sağlayıp saçlarını taramaya başlıyor. Bu arada da onunla sohbet ediyor. Ona hayatın farklı yönlerini, hayat içerisindeki küçük güzellikleri göstermeye çalışıyor. Bu arada saçını taradıktan sonra konsolun üzerinde duran o canlı çiçeklerden birini bir karanfile alıp saçına takıyor. Ancak bayan o kadar alışmış ki her şeyi olumsuz görmeye, çünkü düşünün kolay da değil, yıllarca yatağa bağımlı yaşıyorsunuz. Diyor ki pembe yerine keşke kırmızı karanfil olsaydı. Arkasından da tekrar o sözünden de vazgeçiyor o yatalak bayan. Aman diyor, zaten o da olsa ne olacaktı ki, o da solacak, o da solacak, fark etmezdi ki rengi diyor. Bunu duyan Pollyanna şöyle bir cevap veriyor. Bakın, mutluluk oyununu devreye sokuyor ve diyor ki bu daha iyi değil mi? Böylece yenisini takma şansınız olur. Her gün yeni bir çiçek takarsınız. İstediğiniz renkte, istediğiniz farklı şekillerde farklı çiçekler. Yani bakın, bu bardağın boş ve dolu tarafına bakmaya bağlı. Tıpkı o örnekte olduğu gibi. Siz eğer güzellikleri görmek isterseniz güzellikleri görmeye alışmaya başlıyorsunuz. Ama yok, hep hayata olumsuz bakmaya alışmışsanız bu kez de hep kötülükleri, hep olumsuzlukları, hep sizi üzecek yönleri görmeye başlıyorsunuz. Genelde şöyle düşünürüz, canlı bir çiçek, ona para vermeye bile aslında hani değmiyor diye. Ama belki o bahçeden getiriliyor, bahçede yetiştirilen bir çiçek. Hem onu değerlendirmiş oluyor kişi, hem de her gün farklı bir çiçek, o bayanın saçına taktığı o çiçekte olduğu gibi, onları farklı şekillerde odasını süsleyebilir, saçını süsleyebilir, komodinin üstüne koyabilir. Bakın, farklı kapılar aralamaya çalışıyor Pollyanna. Bunun dışında farklı örnekler de var yine kitabın ilerleyen sayfalarında. Örneğin bir başka gün yine yatalak bayanı ziyarete geldiğinde bayanı hayli somurtkan ve sinirli görüyor. Sebebini sorduğunda, sabahın köründe alt komşum piyano çalmaya başladığı için erkenden uyanmak zorunda kaldım. O yüzden sinirlerim çok bozuk diyor yatalak bayan. Bunun üzerine Pollyanna yine o mutluluk oyununu devreye sokarak diyor ki, sağır olmadığınıza sevinmelisiniz. Bakın, o sesi duyabilmişsiniz. Ayaklarınız tutmuyorken ya bir de kulaklarınız da duymasaydı ne kadar kötü olurdu kim bilir diyor. Bunun gibi pek çok örnek var Pollyanna isimli eserde, Pollyanna'nın oynadığı mutluluk oyununa dair. Hatta teyzesiyle ilk tanışma anlarında teyzesi ona haftanın hangi günlerinde ne yapacağını, gün içerisinde de hangi saatte neler yapılacağını tek tek dikte ettiğinde şöyle bir ona, teyzesine bakıyor, diyor ki peki ama Polly teyze, yaşamak için hiç zamanım olmayacak mı? Teyzesi bu soru üzerine şaşırıyor. Yaşamak için mi? Zaten yaşıyorsun diyor. Zaten yaşamıyor muyuz? Bunun üzerine verdiği cevap hakikaten ilginç, ibretlik bir cevap. Bizlerin de kendi adımıza ders alması gerekli bir cevap. Diyor ki Pollyanna, bütün gün saydığınız görevleri yaparken sadece nefes alacağım. Soluk almak yaşamak değil ki başlı başına. İnsan uyurken de nefes alır ama yaşıyor sayılmaz. Bence insan sevdiği şeyi yaparken yaşar. Kırda dolaşmak, sevdiği bir kitabı okumak, insanlarla sohbet etmek, işte benim için yaşamak budur diyor. Pollyanna eserin sonlarına doğru bir arabanın çarpması, bir kaza neticesinde ayaklarını hissetmez oluyor. Ama bu arada da teyzesinin de hayatında değişimler başlıyor. O hiç gülmeyen, somurtan, hayattan hiç keyif almayan, çevresi tarafından da çok sevilmeyen, zengin ve hayat şartları açısından hakikaten rahat ve konforlu bir yaşam süren ama buna rağmen mutlu olmayan teyzenin hayatında çok şeyler değişiyor Pollyanna'nın eve gelmesiyle ve mutluluk oyunundan bahsetmesiyle birlikte. Ve hatta yıllar önce belki de sebepsiz bir gurur sebebiyle ayrılmak zorunda kaldığı nişanlısı, doktor nişanlısıyla da kaza geçiren ve ayakları artık hissetmez olan Pollyanna'nın tedavisi için yoğun gayret sarf ettiği o süreçte tekrar o eski nişanlısıyla bir araya gelip hikayenin sonunda da evlenmesine kadar varıyor. İşte tüm bunlara da vesile oluyor, sebep oluyor Pollyanna ve onun mutluluk oyunu. Evet, eseri genel hatlarıyla böyle özetledik. Önce güzel bir eser arası verelim. Ardından da Pollyannacılık yaklaşımından bahsedeceğiz. Pollyannacılık yaklaşımı günümüzde nasıl uygulanıyor? Özellikle engelli hayatına dair engellilik yaklaşımlarından biri olarak sergilenen polyannacılığı şöyle biraz tartmaya çalışacağız. Artıları, eksileri neler? Ama öncesinde güzel bir eser arası. Barış Manço, Anlıyorsun Değil Mi diyecek. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Bu hafta Pollyanna'dan ve Pollyannacılık yaklaşımından bahsetmeye çalışacağız demiştik. Eser öncesinde Pollyanna isimli eserinden yazar Eleanor Porter'ın bu çalışmasından şöyle kısaca bir bahsetmeye çalıştık, konuyu özetledik. Pollyanna'yı artık bilmeyen, tanımayan yok ama biz eserin şöyle başlangıcından, ortasından, sonundan kısa kısa ana hatlarıyla bahsetmeye çalıştık. Ama asıl konumuz şu, konuya asıl getirmek istediğimiz husus şu, Pollyannacılık yaklaşımı. Nedir Pollyannacılık yaklaşımı? Yaşanan olumsuz olaylarda bile hep iyi bir yön, bir güzellik bulma, farklı bir bakış açısı oluşturma çabası. Az önce de söylediğimiz gibi bardağın boş tarafına değil dolu tarafına odaklanmak, olayların kötü tarafını değil iyi tarafını da görmeye çalışmak. Ekonomik olarak, yaşam koşulları itibariyle ya da fiziksel görünüm veya beden sağlığı itibariyle kendinden daha iyi olanlara bakıp üzülmek, isyan etmek yerine kendinden daha kötü olanlara bakıp şükretmek. Aslına bakarsanız konunun bu yönü İslam inancıyla da bağdaşıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu manada bir hadisi şerifi var. Yani insan bile bile illa da kendini üzmeye çalışmamalı. Çünkü herkesin imtihanı farklı, herkese sunulan şartlar farklı. Bu hayatta herkesin yaşadığı ekonomik koşullar, sosyal koşullar, kendi sağlık durumu, dış görünümü, bedeni durumu, tüm bunlar farklı olduğuna göre o halde hep kötülüklere odaklanıp üzülmek, isyan etmek yerine güzellikleri de görme çabası içinde olmak işte Pollyannacılık yaklaşımının temel hatları aslında. Peki buraya kadar her şey güzel, iyi ama bir de altını çizmek istediğimiz hususlar var. Pollyannacı bakış açısı eğer aşırı iyimserlik şekline dönüşmüşse ve gerçeklikten tamamen kopup adeta bir oyalama ve kandırmacaya dönüşmüşse işte sorun da tam da burada başlıyor. Bu bakış açısı bazen çocuk yerine konma, yaşadıklarının hafife alınması, kişinin kendi sorunlarının küçük, önemsiz hatta değersiz görülmesi, duygularının yok sayılması, anlaşılamama, kendini ifade edememe, kendini değersiz görme gibi bir takım yanlış anlamalara ve algılamalara sebep oluşturabilir. Bu da o kişinin daha da içe kapanmasını ya da belki bazen tam tersi daha da fevri, daha sinirli, öfkeli, her söylenene çatan cevap veren bir mizaç geliştirmesine sebep olabilir. Yani bakın, eğer aşırı iyimser bir tablo oluşturmayı bir alışkanlığa dönüştürmüşsek, yani polyanlacılık yaklaşımını en uç çizgiye kadar getirmişsek ve bu çerçevede karşımızdaki insanla, muhatabımızla bir iletişim başlatmaya çalışıyorsak, bu o kişiyle iletişimimizde de bir takım sorunların oluşmasına sebep olabilir. Nasıl olur? İsterseniz biraz konuyu açıklayalım, örnekleyelim. Bir engelli ya da bir engelli annesiyle karşılaştınız örneğin. İnsanlar hemen şöyle bir kaygı içerisine girer. Teselli edici sözler söylemeli miyim acaba? Bu da dert mi? Ne var ki bunda? Demek. O kişi derdini anlattı ya da yaşadığı bir sıkıntıdan bahsetti bir engelli ya da bir engelli annesi olarak. Siz bunu dinlediğiniz an eğer hemen teselli edici bir şeyler söylemeliyim. İşte ne olabilir? Bu da dert mi? Canım ne var ki bunda? Üzülme, boş ver. Bunda dert edecek ne var? Aman boş ver gitsin. Üzülme, dert etme. Hayat böyle de güzel. Bak hayatta şunlar şunlar da var demeye başladığımızda işte karşıdaki ne hissediyor? Şimdi burada devreye empati giriyor. Kendinizi karşıdaki insanın yerine koymaya çalışın. Siz engelli olsaydınız ya da çok ağır engelli bir çocuğunuz olsaydı, yıllardır ona bakmakla uğraştınız, bedenen, zihnen, psikolojik olarak çok yoruldunuz hakikaten ve karşınızdaki insan, siz örneğin o gün dışarı gittiğinizde yaşadığınız bir ulaşım sorunundan bahsettiniz ve karşıdaki insan da siz bunu söylediğiniz an aman boşver, üzülme, dert etme, bunlar önemsiz şeyler, bunlara takılıp kalma, hayat güzel, boş ver, sen bunları dert etme diye arkası arkasına bu tür sözleri sıraladı diyelim. Ne hissedersiniz? Kendinizi o insanın yerine koyun. Ne düşünürsünüz? Ben kendimin anlaşılmadığını hissederim. Önce kendim cevap vereyim. Galiba yeterince ben kendimi ifade edemedim diye düşünürüm. Oysa ki insanların bazen ihtiyacı sadece anlatmaktır. Yani o gün sadece o yaşadığınız sorundan bahsettiniz. O an aslında teselli bekliyor olmayabilirsiniz illaki. Yani illaki karşıdaki beni teselli etsin diye bir niyetiniz yoktur. Herhangi bir insan gibi siz de derdinizi anlattınız. Ya da belki o kişi sordu, siz başlamadınız cümleye. O kişi sordu, olaylar gelişti ve siz de o yaşanan küçük sorundan, sıkıntıdan bahsettiniz. Yani olayı tanımladınız. Aslında belki işin içinde duygu bile yok. Siz olayı anlattınız ama karşınızdaki insan o polyanlacı yaklaşımın en uç noktasında bir tavır sergileyerek size böylesi bir cevap verdi. İşte bu durumda kişi o zaman anlaşılmadığını hissediyor. Oysa ki herhangi bir çözüm önerisi, teselli, yorum bunlarda bulunmadan, böyle bir çaba içerisine girmeden sadece seni anlıyorum, zor bir durum, kolay olmasa gerek desek, deseniz çok daha anlamlı olur inanın. Psikolojik danışma rehberlik eğitimini aldığım üniversitede psikoloji hocam Sayın Profesör Doktor Üstün Dökmen bir gün demişti ki bir gün danışanınız size geldiğinde, sorunlarını anlattığında siz hemen panikleyeceksiniz. Ne cevap vermeliyim? Teselli mi etmeliyim? Şunu mu yapmalıyım? Hayır, sadece dinleyin. Önce sadece dinleyin ve anlamaya çalışın. Galiba bunu, bu terapiyi biraz günlük hayata da aktarmamız gerekiyor. Karşımızdaki insana illa teselli moduna girmemize gerek yok. Ya da illaki bir yorumda bulunmamıza gerek yok. Anladığımızı ifade etmemiz. Seni anlıyorum. Doğru, zor bir durum. Kolay olmasa gerek. İnanın tüm bu cümleler, o daha önce söylediğim aman bu da dert mi, boş ver, üzülme, tasalanma, hayat güzel sözlerinden çok daha anlamlı olsa gerek. Peki bu kişiler arası iletişimde aşırı iyimser yaklaşımın, yani polyanlacılık yaklaşımının en uç noktaya getirilişi ve uygulanışının kişiler arası iletişimde yaşatabileceği sorunlardı. Bir de kişinin kendi içinde bazı sıkıntılar yaşamasına sebep olabilir. Yani kişinin kendi içinde de bir takım olumsuzluklara yol açabilir bu yaklaşım. Örneğin toplumda duyguların bastırılması yaygın bir uygulama değil midir? Evet, duygular toplumda çok fazla ifade edilmez aslında. Düşünceler daha çok paylaşılır, anlatılır ama duyguları anlatmak, duyguları paylaşmak, o anki duygunu ifade etmek sanki bir zayıflık, bir zafiyet gibi düşünülür. Dolayısıyla olumsuz duygular olmasa bile, örneğin bir sevginin ifadesi bile bir zaaf olarak görülebiliyor. Bu zaten genel bir kanı, genel bir uygulama. Ama bir de karşınızdaki insan engelliyse, sürekli ağır bir hastalığı varsa ya da böyle bir çocuğu olan anne babaysa, onunla iletişiminizde siz sürekli güçlü görünmeye çalıştığınızda ne yapıyorsunuz? Belli bir süre sonra maske takmaya başlıyorsunuz. Yani kendiniz olmanın dışına çıkmaya başlıyorsunuz. Sürekli o maskeyle, sürekli dik durmaya çalışan, hiç üzülmüyormuş, hiç hayattan aslında olumsuzluklardan etkilenmiyormuş gibi düşünen bir insanın rolüne giriyorsunuz. Yani kendiniz olarak yaşamayı bırakıp bir rolü oynamaya başlıyorsunuz ki bu da hakikaten zor bir durum. Oysa ki ağlamakta, öfkelenmekte, üzülmekte bunlar da insani şeyler, insani duygular. Eğer dozunu, miktarını, yerini, zamanını ayarlayabiliyorsak ağlayabiliriz de, öfkelenebiliriz de, üzülebiliriz de, bunun normal olduğunu, bunun insani olduğunu kabul etmek lazım. Aksi takdirde ne olur? Duygu patlamaları oluşur. Ya da başka sorunlar patlak verir ki işte psikosomatik hastalıklarda bu şekilde başlıyor. Mide hastalıkları, bağırsak problemleri, bunlar aslında başlangıçta fiziksel, fizyolojik temellere dayanmayan ama psikolojik sıkıntıların, o yoğun bastırılmış duyguların etkisiyle vücutta bir takım psikosomatik hastalıklara zamanla dönüşebiliyor. İşin özeti şu. İşin özeti, polyanlacılık eğer duyguları bastırmanın ve maskeli yaşamın bir ifadesiyse eğer, bu yaklaşımdan uzak durmalıyız. Ama bize göre polyanlacılık demek, hayatta yaşadığımız sıkıntıların yanında iyilikleri, güzellikleri de görebilme çabasıysa hakikaten güzel bir uygulama, güzel bir yaklaşım. Aradaki çizgiye, farka riayet ettiğimiz müddetçe polyanlacı yaklaşımı hayatımızda uygulayabiliriz. Uygulanmasına da vesile olabiliriz bu şartlara dikkat edersek. Bu haftada geldik birlikteliğimizin sonuna. Haftaya inşallah yine Dünya Hali programında sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Dünya Hali.